kim sizi günah işlemeye öğretti? Daha önce düşündünüz mü? Kim sizi bir gün oturup nasıl günah işlemeye anlattı? Yani anaokulda o dersi var mı? Yani öğretmen ilk gününde çocuklar hoş geldiniz demedi. Yani tamam çocuklar, güzel bir zamanı geçeceğiz birlikte. Çok oyun oynayacağız çocuklar. Resim çizeceğiz. Sayılara 1, 2, 3 nasıl söylemeyi öğreneceğiz. Ondan sonra öğle yemeği olacak çocuklarım, tatlılarım. Ve ondan sonra günah dersi var. Günah nasıl işlemeyi öğreneceğiz. Ve yani iyi olacak. Yani diğer çocuklarının sütünü çalmaya öğreneceğiz. Birbirinizle kavga etmeye çalışacağız. Güzel olur mu? Tamam mı çocuklar? Aferin. Öyle bir ders olacaksa anaokuluna hiç kimse gitmeyecek. Ama öyle bir şey, yani aptal değil mi? Öyle bir ders olmaz. Çünkü ya gerçekten anaokula giden çocuklar nasıl günah işlemeyi daha önce öğrendiler. O zaman ya daha önce mi? Evde mi? Anneler, tamam minicim, tatlım, ben fırına dokunma dediğimde sen itaat etme, tamam mı çocuğum? Benim sözlerimi hiç dikkat etme canım benim, tatlım. Dokunma dediğimde sen hemen fırına koşup dokun. Anladın mı? Tamam, aferin canım. Nasıl bir anne bu? Yani baba olarak, anne olarak biz çocuklarımızı korumak istiyoruz. Yani onlara bir şey söylersek onların iyilik için söylüyoruz. İtaat etmesi gerekiyor ama her zaman itaat ediyorlar mı? Yok. Belki sizinki itaat ediyorlar. Benimki öyle olmadılar. Yani tabii ki hepimiz bunu biliyoruz. Çocuklar, yani başından günah işlemeye başlıyorlar. Ve bu yüzden tekrar soru soracağım size. Kim sizi günah işlemeye öğretti ilk önce? Belki başka bir şekilde bakarsak, ne zaman günah işlemeyi öğrendin? Ne zaman başladı? Yani kutsal kitap bunu diyor. Mezmurlardan 51 göstereceğim. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. O biraz biraz ağırlık hissediyorum bunun da. Başka bir yerde Pavlus daha fazla söylüyor. Yani bu ayetin sonu, doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Yani doğal. Doğduğumuzda bu bizim içimizdeymiş. Ve hem kutsal kitabı okudum, hem de aynı gerçeği yaşadım. Hem benim hayatımda, hem çocuklarımın hayatlarında. Yani kızım var biliyorsunuz ve o daha doğmadan önce ben kendime düşünürken, yani ne kadar iyi bir şekilde onu öğreteceğimi, ne kadar doğru bir şekilde onu yöneteceğimi hayal ettim. Yani mükemmel bir kızı olacağına emin oldum. Çünkü ben onun babası olarak en iyi bir şekilde yöneteceğim, onu koruyacağım, seveceğim, sé ufcasile conas mi jam ya oile hial etim ve o cus mucamel ola jack hialt and dan cususus getcheni hial etim amo kardeşler daha küçükken biraz hareket etmeye başladığında onu çok seven bir baba olarak ona yardım etmeye çalıştığımda o bana dinlemedi. Benim sevgiyle söylediklerimi dikkat etmedi. Onun benliliğini hemen ortaya çıktı. Ve şok oldum. Ya bu nereden geldi? Neden geldi? Kim benim güzel ve saf bebeğime benciliği öğretti? Yani gizlice eşim mi ona itaatsizliği dersleri veriyor mu? Ne yapıyorsun? Tabii ki olmadı. Derslere gerek yoktu kardeşler. Hayır. Ama kardeşler bu bizde var. eşimden yorum geldi. Merak etmeyin canım, seni suçlanmıyorum. Daha önce oldu. Yani çünkü insanlar olarak doğudan beri doğal olarak günahkar olduk. Benliğimiz ve aklın isteklerimiz var. Kimsenin bize nasıl günah işlemeye öğretmek gerek yoktu. Ve bunu söylemekten memnun muyum? Bundan hoşlanıyor muyum? Ya hiç yok. Bunu söylemeyi sevmiyorum. Keşke olmasaydı. Gerçekten. Tam bir trajedi bu. Mutluluk yok bu sözde. Trajedi. Çünkü bunun için yaratılmadık. Öyle olmaması lazım. Hepimiz bunu doğru olduğunu, yani iyi bir şey olduğunu, olmadığını biliyoruz. Olmadığını biliyoruz. Ama kutsal kitapta okuyoruz ki Tanrı, yani iyi vaatleri veriyor bize. Daha iyi şeyler için bizi yarattı. Bunu göstermek için bir, yani gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Büyük ihtimalle siz daha önce bunu duydunuz. Ama özellikle bu kötü durumunu aydınlatmak istiyorum. O zaman kutsal kitaptan bu hikayeyi anlatmak istiyorum. İsraililerin hikayesi gerçekten. Ve onların iyi, güzel, harika bir vaadi vardı. Tanrı'nın sözünden duydular. Yani Avram'a geldi Tanrı ve ona sizin güzel yeriniz olacak dedi Tanrı. Avram'a Tanrı dedi, diğer ülkelere bereket kaynağı olacaksınız. Güçlü olacaksınız. Benim halkımı olacaksınız. Yani sizi görünenler bana yüceltecekler çünkü o kadar iyi bir durumda olacaksınız dedi. Hem de bana tapınacaksınız ve benim halkım olacaksınız. Ne kadar güzel bir vaat, ne kadar harika bir geleceği anlattı Tanrı. Ama bundan sonra birkaç bölüm okuduktan sonra tüm İsrailliler Mısır'a gittiler. Yani kötü sebeple değil. Ya yani açlık vardı ve oraya yemek vardı. O zaman gittiler Mısır'a. Ama hemen yani bir kaşaktan sonra Mısır'da bulunan İsrailliler köle oldular. Yani Mısırlılar onlardan nefret etmeye başladı. Onlardan korktular Mısırlılar. O zaman eziyet ettiler, baskı yaptılar ve köle yaptılar tüm İsrailleri. Ve İsrailliler ondan sonra, yani senelerce çalıştılar İsrailliler, ama kendi için değil, hep Mısırlılar için çalıştılar. Ve ne yaptılar ki Mısırlılar içindi, Mısırlıların iyilik için? Kendin için bir şey yapamadılar. Köle olarak İsraillerinin yeri ve toprağı yoktu. Hiç geleceği de yoktu. Tanrı'ya bile tapınamadılar. İzin yoktu. Ve tapınmak için yer yoktu. Köleler olarak doğdular, yaşadılar ve öldüler. Ve o zamandaki İsrailli bebek olarak doğduğunu hayal edin. Yani o zamanda bebekler doğdular. Hayal edin, onların hiç şansı yok. Onların hiç geleceği yok. Bereket yok. Yeri yok. Mısır etrafında, yani büyük bir çöl vardı. Kaçabilirsen bile oradan, nereye gidebilirsin? Yani gidebildiğin yeri de yok, gücün yoktu. O zaman kaçış da yoktu. Sadece zavallı bir hayat ve ondan sonra ölüm. Başka bir beklenti yoktu. Özgür iradesi nerede? Yani o bebekler, çocuklar, o kaşaklar için yoktu. Ve eğer biri sana Tanrı'nın vardı hatırlasaydı, onlardan nefret edecektin. Çünkü o vaadi yerine getirmek için hiç gücün yoktu. Hiç şansın yoktu. O vaat her şey daha kötüleşecekti. Ya beni hatırlama. Onu duymak istemiyorum. Çünkü böyle bir durumdayım. Ve kaçış yok. Ve umut verirsen daha kötü olacak benim için. Diyecektin. Ne kadar kötü. Kölelik ne kadar büyük bir fenalık. Yani insanların utanç olduğu için hala dünyamızda kölelik var. Utancımız var bundan. Çünkü kölelik fena, kötü, günah. Ama o zamandaki İsrailliler, onların umutsuz durumunda, biz de yani bulunduk. Aynı durumda bulunduk. Hepimiz yani köleydik doğduğumuzda. Başka bir şey bu kölelik hakkında demek istiyorum. Yani bir İsrailli başka İsrailli'den daha iyi olmadı o zamanında. Hepsi eşit, hepsi en kötü durumdaydı. Yani büyürken, yani veli büyük olduğunda bazı İsrailliler daha öncelik hakkı kazanabildi. Yani diğer köleleri yönetmenler olmuş. Ama hala bu yani biraz daha iyilik bulanlar hala köle. Hala özgürlük yoktu. Ve bu iyilik, bu rahatlık kazanabildiği için yani neler yaptılar? Kardeşlerini eziyet ederek yaptılar. Öyle bunu kazandılar. Yani daha kötülük yaparak kendine biraz daha rahatlığı kazandı. Ama hala ona köleler idi. Hala onlar için hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey kazanmadılar. Sadece biraz rahatlık ama mutluluk yoktu. Özgürlük yoktu. Ve kardeşler, 400 sene boyunca İsrailliler bu fena durumda bulunmuş. Kaç kişi bu durumda doğmuş, yaşamış, öldü, hayal edemem. Onların kaçış fırsatı yoktu. Umutsuz, güçsüz, yersiz gelip gittiler. Hepimiz doğunca İsrailliler gibi aynı durumdayız. Hepimiz köleliğine doğduk. Nasıl oldu? Anlatacağım. Her insanın Tanrı'dan gelen güzel vaadi var. Her insanın, yani İsrailliler gibi onların vaadi vardı. Bizimki de var. İnanıyoruz ki Tanrı insanları, hem adamları hem de kadınları, her insanı kendi suretinde Tanrı yarattı. Yani birlikte onun suretinde taşıyoruz. Ve Tanrı ilk atalarımıza, yani Adem ve Havva'ya, otorite verdi. Tanrı onları bütün canlılara egemen olun dedi. Her şey sizin için yarattım dedi Tanrı. Bu yüzden iyilik yap, sevinç yaşasın, iyilikte yaşasın, nasıl istersen yapsın. Sen, yani seninle birlikte çalışacağım, Rab Tanrı dedi. Yani büyük bir fark var. Mısır'da Mısırlılar İsrailliler'i çalıştırdılar ama İsrailliler için değildi, Mısırlılar için oldu. Bu durum, yani bahçede ilk önce Tanrı her şey yaptı, çalıştı ama hep bizim için iyiydi. Yani hala Rabbimiz vardı, Tanrı Rabbimiz, ama o ilişki tam farklıydı. Birlikte çalışmıştık ve bizim için ne kadar güzel oldu, serbest oldular. O Tanrı'yla birlikte bahçede yürüdüler, konuştular, ilişki vardı. Güzel. Ama ne kadar hızla bundan düştüler. Şeytanı dinleyerek hem Adem hem de Havva Tanrı'ya güvenmediler. Ona itaat etmediler. Ve Romalılar'ın kitabında Pavlus 5. bölümünde bunu diyor. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Ve demek ki atalarımız Adem ve Havva günah işlediğinde günaha köle oldular. Ve onların çocukları da kölelikte bulundular, doğdular. Bize kadar, bizim kaşağımıza kadar var. Ve artık İsrailliler, Mısırlılar köle olduğu gibi tüm insanlar şeytana ve günaha köle olur. Şeytan insanlardan hem korka hem de nefret eder. İnsanları çalıştırır ama çalıştığı şeyleri hep şeytan için, insanları için değil. Yani bize yardım etmiyor. Kardeşler, ne kadar zengin olursan bu dünyada, ne kadar iyilik ve şeyleri kendine toplarsan fark etmez. Çünkü ölünce hepsi bırakıyoruz. Bizim için değil, bize gelmiyor. boshe gider. Ve insanların yeri ve toprağı yoktu. Bu dünyadan geçiyoruz çok hızlı. Çok hızlı hayatımıza gider. Ve Tanrı'ya bile tapınamıyoruz. Yani ilk önce o ilişki vardı, tapındık ona, yücelttik ona, iyilikte bulunduk birlikte. Şimdi ona gidemiyoruz. Hakkımız yok, izin yok. O ilişki bozduk. Tüm insanlar köle olarak doğur, yaşar, ölür. Of, felaket. Bu tam bir trajedi. Belki diyorsunuz, yok bazı kişiler iyi. Yani herkes kötü değil. Günaha köle bu ne demek? Yani öyle olmuyor. Kardeşler, yaşadım bu. Yaşadım bu. Yani son birkaç ay boyunca özellikle bu zor günler, bu zor dönemde İş arkadaşlarımla konuşurken, komşularımla konuşurken, televizyonu, haberi izlerken kişileri dinlerdim ve farkındaydım. Bir yöntem var konuşurken, bir yöntem var. Öyle başlıyor. Belki siz de bunu tanıtacaksınız. Ben iyi biriyim ama... Yani bu ama kelime duyduğumda ben kendimi böyle geliyor, itiraf edecek. Yani her zaman ben iyi birim ama bazıları bu gerçek örnekleri. Son birkaç ayda duyduğum örnekleri. Ben iyi birim ama... O kişi beni o kadar öfkelendiği için ona bağırdım. Duydunuz mu? Bu ama. Ben iyi biriyim ama trafikte kendimi tutamıyorum. Ben iyi biriyim ama o fırsatı görünce kendimi engelleyemedim. Yanlış halde yaptım. Bunları duydum. Neden kişiler benimle öyle konuşuyor? Bilmiyorum. Belki itiraf etmek istiyorlar. Ama ben iyi biriyim. Ve hiç kimseye zarar vermiyorum. Ama o kadın kendine pay çıkardığı gördüğümde onu sabote ettim. Gerçek bir örnek. Duydum. Yani ben iyi biriyim ama. Benzeyen şeyleri duydun mu? Yani bu ne demek? Ne demek istiyorlar? Ben iyi biriyim ama iyi biri değilim demek istiyorlar. Yani iyi olmak istiyorum ama ben de biliyorum ki iyi değilim diyorlar bu ama kelimeyle. Kardeşler, ilk nefes aldıktan sonra, o aldıktan beri hiç şansımız yoktu. Geleceğimiz yoktu. Güç yok, bereket yok, yerimiz yok. Çünkü ne yapmak istersen, günah işlememek istersen bile olmaz. Çünkü biz ona köleydik. Ne kadar çalışırsak bile ortaya çıkar. Çünkü biz de yaşıyor. Kendinden nereye gidebilirsin? Gidebildiğin yeri de yok. Kaçış yok. Sadece zavallı bir hayat ve ondan sonra ölüm. Özgür iradesi nerede? O da yok. Köleydik. Ve bu hayatta bazılar daha öncelik hakkı kazanabilir. Yani bu hayatta biraz güç kazanabilirsin. Biraz zenginliğini kendine toplayabilirsin. Ama nasıl yapar? genellikle diğer kişileri eziyet ederek yapar. Ve aldıktan sonra, yani zenginleştikten sonra onu kaybetmemek için ne kadar kötülük yapacağız? Yani ona daha kötülük yaparak kendine biraz daha rahatlığı kazandı. Ama hala bunu yaparsan bile ölünce hepsini bırakıyorsun. Hala kölesin. Ölüme, şeytana, günaha. Ve biraz rahatlık kazanabilirsin ama mutluluk yok. Umut yok. Özgürlük yok. Ve eğer kardeşler bu durumdaki bir kişiye Tanrı'nın vaadi hatırlatırsa onlardan nefret edecek. Çünkü o vaadi yerine getirmek için hiç gücü yok. Hiç şans yok. O vaat her şey daha kötüleşecek. Çünkü umudumuz yok. Oh, biraz depresif bir vaaz bu. Gördünüz mü? Ama milyonlarca kişiler dünyamızda bunun hala yaşıyorlar. Hala her gün umutsuzlukla yaşıyorlar. Ne kadar kötü günah, ne kadar büyük bir fenalık. Fena, tragedy. Kardeşler, normal bir vaaz içinde şimdi İsa'ya gidiyoruz. Çünkü bizim umudumuz var. Ama bu serisinde beklemem lazım. Çünkü haftaya bunları konuşacağız. Çok İsa'ya gitmek istiyorum şimdi. Ama kendimi tutmam lazım. Tamam, 3 şey söylemek istiyorum son olarak. Birisi, hepimiz bu durumdaydık. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Hiç kimsenin kendini övünmek ya da böbürlenmek için sebebi yoktur. Çünkü hepimiz köleydik. O zaman eşitlik var. İkincisi, sen bunu duyarsan ve daha önce iman etseydin, artık bu durumda değilsin, hamdolsun. Ama iman etmeyenlerden nefret etmiyoruz. Onlar bizim düşmanlarımız değiller. Onlar hala o kölelik durumda kaldığını hatırlamamız lazım. Ve onlar için çok acımak duymamız lazım. Bize karşı kötülük yaparsa bile bunu hatırlayarak onları daha kolayca affediyoruz. Çünkü hatırlıyoruz ki onların seçeneği yok. Onlar bu umutsuzlukta bulunduğu için yani merhamet olsun diyoruz. Bunu gerçekten anlarsak anlıyoruz onların umudu yok. Ama bu yüzden müjde onlarla paylaşmamız lazım. Umutsuzlarla umudu paylaşmamak yani ne kadar bencil. Paylaşmazsak ne kadar bencil. Umudumuz varsa umutsuzlarla paylaşmamız lazım. Onların durumunu gerçekten anlarsak paylaşmaya çok isteyeceğiz. Ve son. Üçüncü nokta. Dediğim gibi bu vaaz anormal. Yani sıradan değil. Normalde İsa'ya gidiyoruz. Ve umudumuza gelecektim. Ama yani haftaya olacak. Ama eğer sen dinleyerek bu kötü durumda kendini bulursan bekleme. Bir hafta bile bekleme. Tamam mı? Bir hafta gerek yok, bir hafta daha. umut var kardeşler ve kim bilir bu hafta ölebilirsin. Bu fırsattan kaçma kardeş. Yani umutsuzlukta İsa'yı kabul etmeseydin bekleme bir hafta bile. Ya ben ya da Ali abi ya da başka bir kardeşiyle konuş sana. Bu fena, umutsuz kölelikten kaçma fırsatını ne olduğunu öğren. Onun ismi İsa Mesih. Tamam, devam edersem kendimi tutamıyorum. İsa Mesih hakkında konuşmaya başlayacağım. Ve o haftaya, tamam. Bitireceğim. Acaba Ali abi dua edebilir misin? Bizim için ve ondan sonra galiba bir ilahi var.